İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder, Onur, Evren, Doktor Oktar, Onur ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an müzelerinden, iman hakikatlerinden, ayrı zamandan ve evrimin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. Evet hocam, neyle başlayalım öncelikli olarak?
Şeyle başlayalım. Proteinlerin salgılanması hücre içinden hakikaten son derece kompleks işlemler oluyor. Hemen hazırlıyorum.
Çok temel bir konu zaten protein.
Tabii. Evet, şu yani an
canlılığın merkezinde.
Bir an sen devam et, ben hemen filmi hazırlıyorum.
Yani canlılık deyince mesela birçok insan anlamıyor. Yani zamanla belki böyle merhaleler içerisinde hücrelerin oluşabileceği gibi bazı hayal gücüne sahip insanlar da olabiliyor bu. Ama moleküler biyoloji olarak baktığınızda protein yoksa canlılık yoktur. O yüzden mesela virüsleri şey yapmıyorlar, canlı yerine koymuyorlar. Çünkü protein üretemiyor. Herhangi bir organeli yok ve bir üretim ve sindirim vesaire hiçbir şey yapamıyor. Protein yoksa hayat yoktan yola çıktığımızda, yani canlılar için baktığımızda, protein oluş mekanizması bu açıdan çok önemli.
Şimdi bakın, filmde görüyoruz hep birlikte, bir ekrana verirsek. Bu bir hücre zarı. Hücre zarının son derece kompleks bir yapısı var. Bakalım proteinler nasıl sentezlendikten sonra hücre içerisinde dışarı gönderilecek. Bu proteinler diyor, mesela büyük moleküllerin hücrenin dışına çıkartılması, sekresyon denen bir işlemle gerçekleştiriliyor. Bu özel keseler içerisinde gelip plazma membranıyla birleşip içeriklerini dışarı boşaltıyorlar. Buraları ribozom denen organel. Ribozom denen organeli görüyorsunuz. Kabar endoplazmik retikulum içerisinde ribozom denen protein fabrikaları var. Burada proteinler sentezleniyor. Bu ribozomların bulunduğu endoplazmik retikuluma da kaba, rough endoplazmik retikulum ismi veriliyor. Bakın görüyorsunuz, endoplazmik retikulumun içerisine proteinler sentezlenip gönderildi. Kendisi böyle proteinler kendi üzerinde katlanmış olarak geliyorlar, bakın gördüğünüz gibi. Ondan sonra transport vezikülleri, yani böyle kesecikler içerisinde proteinler bunların içerisinde bulunarak endoplazmik retikulumun dışına çıkartılıyor. Ama özel bir sistemle, yani paketlenmiş olarak böyle. Bunun bir özelliği var. Yoksa dağılır, zarar görür hücrenin içerisinde. Yedeceği yere kadar götürülmesi gerekiyor. Bunun üzerine de barkod yerleştiriliyor. Buradan Golgi'ye gidiyorlar. Golgi cisimciğini görüyoruz. Burada post translational modification denen, yani proteinin en son halinin şeklinin verildiği ve 1150 enzimin görev yaptığı bir işlemden geçiriliyorlar Golgi'nin içerisinde. Golgi'nde tabakaları var. Bakın bölüm bölüm dikkat ederseniz. Her bir bölümden diğerine geçiyor. Her bölümden geçerken değişik bir özelliği kazandırılıyor. Son hali veriliyor proteine. Fakat bu kesecikler de Golgi'nin zarıyla birleşiyorlar. Yani o kadar mükemmel bir sistem işliyor ki burada. Yani bu aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir sistem işliyor. Bunun da hücrenin de milimetrenin işte %1'i kadar olduğunu düşünün. %1'i kadar olan bir hücrenin içerisindeki artık böyle nanometrik boyutlardaki bir işlemlerden bahsediyoruz burada. Evet, modifiye ediliyor proteinler burada. Son hali veriliyor. Çeşitli ekler ekleniyor. Üçe katlama, şaferon proteinlerinin görev yaptığı işlemler meydana getiriliyor. Ve son yerine, görev yerine götürülecek, gönderilecek. Evet, şimdi bunların gideceği yere, hangi yere gideceğini gösteren özel barkodları var üzerinde. Ona göre aynı grupta proteinler, aynı adrese gidecek olanlar aynı keselere yerleştiriliyor. Bu mükemmel bir düzen zaten. Yani posta sisteminin, özür dilerim, en mükemmeli çalışıyor hücre içerisinde. Evet, bunlar da sekretuar vezikül dedikleri kesecikler. En son hücre zarından dışarı atılacaklar artık. Evet, Golgi'den çıktılar. Hücrenin zarına doğru gidiyorlar. Artık son hali verilmiş içerisindeki proteinlere. Bunun üzerinde de özel markerlar var. Bu şekilde hücrenin zarına yapışmasını sağlıyor. Evet. Hedefteki hücre zarındaki bu docking marker denen, yine özel markerlarla birleşebilen markerlar, ki birleştiği zaman bakın biraz sonra birleşecek. içindeki proteinleri dışarı gönderecek. Şimdi bunlar aslında bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Özel bir uyarı gelmesin. Çünkü proteinlerin fazlasına her an ihtiyaç yok. Mesela diyelim ki insülin proteini hazırlandı. İnsülin proteini boca olursa, sürekli kan atılırsa hipoglisemiden ölür insan, yaşayamaz. Sadece uyarı geldiği zaman, mesela diyelim ki şekerli bir şey yedin. Şekerin kanında çok yükseldi. İnsüline ihtiyaç var. O zaman insülin salgılanıyor. Buradaki sistemde de bakın, gördüğünüz gibi bir uyarı geldiği zaman hücrenin içerisinde kalsiyum girişi oluyor. Yani bunların ortak noktasıdır bu özel uyarıların. Kalsiyum artırıyor hücre içerisinde. O zaman da bu sekretuar, yani içinde protein taşıyan küçük kesecikler hücre zarıyla birleşebiliyor. Yani uyarı geldiği zaman. Uyarıda nasıl oluyor? Birçok uyarıda son birleştikleri nokta kalsiyumun girişidir hücre içerisine. Bakın burada gördüğünüz gibi mükemmel yine bir sistemle, hiç hatasız bir şekilde hücre zarıyla birleşiyor ve içindekileri buradan dışarıya atıyor. Ama tam ihtiyaç olduğu oranda. Bu yani mükemmel bir yaratılış. Baştan itibaren proteinin sentezi, 100 tane proteinle ribozomlarda sentez yapılıyor. 100'e yakın proteinle. DNA'dan kopyası çıkartılıyor. Onlar gördük hep birlikte endoplazmik retikulumun içerisine gönderilip orada o proteinler alınıp endoplazmik retikulumdan çıkarken özel keseciklerle paketlenmiş olarak çıktılar. Oradan nereye gidiyorlar? Doğru gitmesi gereken yere, Golgi cisimciğine gidiyor. Golgi cisimciği de bölüm bölümdü, biraz önce gördük. Her bir bölümün içinden geçerken modifiye ediliyor. Son hali veriliyor proteinlerin. Ya bunlar muazzam işlemler. Daha bilim tam olarak kavrayamadı, araştırmalar daha tam sonuçlanmadı. Yani ne kadar bilinmeyen yönleri de var yapılan işlemlerin. Oradan çıkartılıyor özel kesecikler içerisinde, ama özel markerlar konmuş olarak içinde. Ve hepsi aynı adrese gidecek olan proteinler aynı kesenin içerisinde. Nereden biliyor hangisinin nereye gideceğini? Özel barkod yerleştirilmiş. Oradan biliyorlar hangi protein nereye gidecek. Onlar alıyor özel paketler, aynı cins proteinleri, yani aynı adrese gidecek olan mektupları diyelim. Aynı çuvala yerleştirmişler. Onunla gidiyor. Hücrenin zarına geliyor. Hücrenin zarında uyarıyı bekliyor. Uyarı gelmeden içindekileri boşaltmıyor. Çünkü zarar verir o zaman organizmaya. Bu bir hormon olabilir. Başka bir gerekli enzim olabilir. Zarar verir. Uyarı geldiği zaman, uyarı geldiği oranda, işte uyarı da özel hormonlar vesilesiyle geliyor. Başka nörotransmitter de olabilir tabii uyarıyı meydana getiren. Kalsiyum girişi oluyor hücrenin içerisine. Kalsiyum girişi olunca bu uyarıyı, uyarı geldi diyor. Gidiyor hücrenin zarındaki özel alıcılarla birleştiriyor. Onun üzerinde zaten ondan birleşecek olan alıcılar yerleştirilmiş. Golgi'den çıktığında onlar orada hazır olarak var. Docking marker dedikleri. İkisi birbirine anahtar kilit gibi uyumlu birleşiyor. İçindekileri dışarı boşaltıyor tam istendiği oranda. Bu yaratılış değil nedir maşallah? Değil mi? Allah'ın sonsuz yaratma sanatını görüyoruz. Yani iman hakikatinin derinliği, insanın değil mi? Derinliğini arttıran yönü. Allah'ın gücünü, sonsuz sanatını, sonsuz aklını gösteriyor bize. Detaylarda büyük bir ihtişam var. Yani detaya indikçe ihtişam daha da artıyor böyle. Allah detaylı yaratma sanatı Allah'ın maşallah. Hocamızın kitaplarından birinin başlığı bu zaten. Böyle insana Allah'ı tesbih ettirtiyor. Bilimin amacı da budur inşallah.
Maşallah. Şimdi o anlattığın proteinlerin paketlenmesini sağlayan, yani keseler haline gelmesini sağlayan, onları kesecikler içinde paketleyen nerede? Yine proteinler. Yani protein kese içine alındığında keseye bakıyoruz. O da proteinden yapılmış. Yani canlının kuru ağırlığının yarısı protein zaten her, evet, canlının. Ondan dolayı protein olmadan adımını atamıyorsun canlılık reaksiyonları içerisinde. Şimdi o kesecik nasıl oluyor? Ben de şimdi onu göstermek istiyorum. 3'e geçebilir miyiz? Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Evet, bugün biraz teknik açıdan. Devam edelim. Evet. Şimdi bakın, ekranda görülen şu resim, az önce Oktar Hocam'ın gösterdiği şu keseciklerin mimarisini gösteren bir protein şeması bu. Buna klatrin proteini sebep oluyor. Şimdi bu kesecikler şekil şekil. Ama ana unsur, bunu yapan yapı taşları işte bu, klatrin proteinleri. Şimdi bu klatrin proteini de kendi başına kesecik yapmıyor. Buna emri veren yine başka küçük proteinler var. Bunun işte yapısı olarak bir kısa, yani hafif zinciri var. Bir de ağır zinciri var yapı olarak. Şimdi mantık olarak kesecik nedir? Ona bakalım. Bakın, kesecik yani hem hücre içi paketlemede hem de hücrenin dışından gelen paketlerin içeri alınmasında fonksiyonel. Bakın, içeri şimdi büyük parçalı bir madde girecek diyelim. Şöyle Bu madde dışarıda çıkabilir ama büyük ve hücre zarından serbest geçmeyle geçemiyor. Serbest difüzyonla geçemiyor. Büyük bir partikül içeri mesela gireceği zaman bakın biraz sonra videoda göstereceğim reaksiyonlar ardı arkasına oluyor. Ve böyle bir kesecik haline alınıyor. Şimdi evrimciler bunun böyle tesadüfen işte şu özelliği kazanan hücreler hayatta kaldı diye bir cümle içerisinde söyleyip hayal güçlerini çalıştırabiliyorlar. Halbuki bu konu hiç de öyle basit bir konu değil. Bunu yapan çok özel moleküler bir düzen var. Buna da sebep olan bakın şimdi klatrin proteinlerini göstereceğim. Şimdi bu klatrin proteini. Bu işte o keseyi var eden yapı taşı. Söylediğim gibi kısa ve uzun, hafif ve ağır zincirleri var. Bunların her biri birer amino asit zinciri. Gördüğünüz gibi hepsi bir araya gelince böyle bir futbol topu gibi oldu. Böyle bir kesecik haline aldı. Şimdi bunu yani bu mekanizmayı harekete geçiren tetik mekanizması var. Burada gördüğünüz gibi klatrini, şimdi burada şöyle bir mekanizma var. Bakın burası hücrenin dışı, burası da içi. Klatrin hücrenin dışının içinde tetik mekanizmasına sahip diğer proteinlerle birlikte bekliyor. Şimdi bakın harekete geçecek biraz sonra. Dışarıdan ürün gelecek. Yani herhangi bir madde gelecek. Veya hücrenin içini düşünecek olursak bunun devamında hücrenin içinde de aynı mekanizma söz konusu oluyor. Şimdi bakın bu tetik mekanizmasında yine çok özel proteinler var. Bakın bir tanesi bu. HSC70. Bu HSC70 klatrini tetikliyor. Auksilin de HSC70'i tetikliyor. Yani o ona emir veriyor, o da ona emir veriyor.
Zincirle.
Evet, bunların hepsinin bilgisi DNA'da genler halinde zaten mevcut. Yani önden mevcut. E şimdi yani ben mesela Evren hocama söyleyeceğim. O Onur'a söyleyecek, o mesela Önder'e söyleyecek. E biz buradaki hepimiz aynı anda ve koordineli bir şekilde ve ne yapacağımızı bileceğimiz bir halde varsak bu reaksiyon olur. Ama yani tesadüfen Evren'in burada olma olasılığı yok, Onur olacak, yok Önder olacak, konuyu bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor, eğitimli personel lazım gibi aslında doğada tesadüfen olamayacağı yönünde birçok yani delilimiz var. Şimdi devam edelim videoya. Bu vesikülün yani şu kesenin basit böyle baloncuk gibi görünen dışarıdan kesenin yapı taşının ne kadar ayrıntılı olduğunu görüyoruz. Şimdi o içeri alınımın yani keselenmenin, kese haline getirmenin, paketlenmenin nasıl olduğunu 3 boyutlu olarak bakın gösterecekler. Tetik mekanizması dışarıda hazır. Bir kere bunun olması gerekiyor. Tetik mekanizması çekildikten sonra, yani vesikül dışarı geldikten, madde dışarı geldikten sonra vesikül oluşturma emri veriliyor. Sırasıyla auksiline, o da HSC70'e, o da klatrine ve bakın klatrinler bir araya gelmeye başladı. Yani nasıl bunlar bir araya geliyor, hangi motorla gidiyor? Görmüyorlar. Karanlık bir ortamdalar.
Değil mi? Olay yerine götürülüyorlar. Yani kim götürüyor bunları? Kim çağırıyor?
Bir de insanları düşünsen aydınlık ortamda işi bilen insanlar mesela siz şuraya gelin paketleyin desen hep bir arıza çıkıyor mesela. Evet. Vaktinde gelmiyor.
Tabii.
Arabayı kaçırıyor. Trafik oluyor. Bir şey oluyor yani. Muhakkak bir aksaklık evet. olabiliyor. Unutuyor Hayır. falan. Dalgınlık oluyor.
Bir de zannedilebilir ki hücrenin içerisi böyle hani boş bir ortam. Tek tük protein. Ha. Hücrenin içerisinde diyor bilim adamları her an her hücrede 10 milyar protein varmış. Bakın milimetrenin %1'i büyüklüğündeki hücrenin içerisinde tek bir hücrede 10 milyar protein var. Onların arasında bu proteinler var, enzimler var, metabolizma ürünleri var, Krebs siklusları yapılıyor, mitokondrinin proteinleri var, proteinler taşınıyor, şaperon proteinleri var. Hiçbir şekilde birbirine karıştırılmıyor. Hormonlar var, hormonlar sentezleniyor. Biraz önce gösterdik, hücrenin dışına gönderiliyor kesecikler halinde. Ya ne çarpışma, ne trafik kazası, ne bir hata oluyor, ne yanlış adrese gidiyor 10 milyar protein. Saniyede de 2000 protein üretiliyor. Bakın şimdi 100 trilyon hücremiz var. 2000 protein her şeyde gidiyor böyle. 2000 protein, 10 milyar proteine dahil oluyor 2000 protein. Onlar da görev yerlerine götürülüyorlar. Yani maşallah, subhanallah.
Evet.
Sonsuz güç sahibi Allah. Her şeye hakim inşallah.
Maşallah.
Evet. Devam edelim videoya.
İnşallah.
Şimdi bakın paketlenmesi. Bu Golgi aygıtında az önce doktorun gösterdiği 3 boyutlu haline katlanmış protein bir yere nakledilirken de mesela bu şekilde paketleniyor. Onun için de bu proteinler hazır. Yani o proteini paketleyecek olan protein varsa protein paketlenebiliyor. Zaten protein olmadan protein olmuyor. Protein olmadan protein paketlenmiyor. Protein olmadan protein sevk edilmiyor. Protein olmadan protein parçalanamıyor mesela. Maşallah. Her yerinde proteinler görev alıyor.
İşte onun için protein olmadan protein olamıyor yani.
Mesela,
mümkün değil.
Evet mesela evet. Bak tam burada parçalıyor şu an. Ayırıyorlar bağlantı yerlerinden. Ayırmasa bu sefer içindeki protein açığa çıkamayacak. Paketlendi güzel de paketi açmak için de bir ilim gerekiyor yani. Her aşama bak şimdi aşağı çıktı. Şimdi vücut bunu kullanacak. Bu hayati mesela hormon olabilir, ilaç olabilir mesela. Bunların hepsi önemli şeyler. Hayati mekanizmalar. Evet. Maşallah. Biz şimdi buradan ne anlayacağız? Her an, her saniye muhakkak biz, bizim aklımızdan ve bilgimizden üstte sonsuz akla sahip Allah'ın bizim üzerimizde cereyan ettiğini, tecelli ettiğini görüyoruz. Bunun başka bir izahı ve açıklaması olamaz çünkü. Senin aklının eremeyeceği boyutta süper bir akıl, sonsuz bir akla sahip bir irade. Burada mutlak varlığını görüyoruz. Bilim burada bize Allah'ı tecellisini bize gösteriyor. Biz buradan Allah'ın varlığını objektif düşünüyorsak, bilimsel bakıyorsak konuya, tarafsız bakıyorsak, vicdanen doğru neyse onu kabul ediyorsak, o zaman Allah'ın varlığını kabul etmemiz lazım.
Evet.
İnşallah. Çünkü bu gerçekler çok açık, apaçık maşallah reddedilemez boyutta.
İnşallah. Hocam şimdi mesela çok güzel detaylı anlattın. Baktığımız zaman hani herkes bu kadar belki detayı görmeyebilir ama tek görülebilecek bir şey var mesela. Az önce Oktar hocam da dediği gibi protein olmadan bir başka protein olamıyor. Demek ki olay burada kilitleniyor. Hiçbir şekilde proteinlerin oluşması için tesadüfe ya da başka bir şeye kesinlikle bir ihtimal yok. Bir protein olması için bir protein daha olması gerekiyor. Ve proteinde görev alan yani onu yerine getiren yine başka protein. Ya böyle baktığımız zaman bir kilit sistemi içinde olmuş oluyor. Bu da bize Allah'ın yarattığının net delili olmuş oluyor. Tesadüfe dedikleri gibi hiç yer bırakmıyor. Kesinlikle evrimcilerin dediği gibi tesadüf olayının hiçbir şekilde hiçbir bölümünde olmadığını görüyoruz. Her şey çok akılcı, çok hareketli. Bütün proteinler nerede ne zaman olması gerektiğini biliyor. Nerede paketleme yapması gerektiğini, nereye taşıması gerektiğini, kimin götüreceğini hepsini proteinden mükemmel olarak yerine getiriyorlar. Ve hiç aksatmadan yani insan yaşadığı süre boyunca bu sürekli her saniye her saniye gerçekleşiyor bu olan olaylar. O yüzden bu bize gerçeği göstermiş oluyor. Yani Allah'ın kudretiyle ve gücüyle olduğunu göstermiş
maşallah
oluyor.
Maşallah tek bir proteinin dahi başlı başına ulaşamayacağını biliyoruz. Zaten tesadüfler sonucunda iddia etmek bunu çok saçma bir kere. Bu şeye benziyor aynen. Geçen Akın hocam anlatmıştı. İlk kuşun evrimleştiği dönemi anlatıyor. Bir belgesel kanalı. Kuş ilk başta bir kertenkele şeklinde. Ama ilk kuşun evrimleştiğini anlatıyor konuda da. Olayı dikkat çeken tarafı. Yukarıda avlanmak için bir kuşa bakıyor. Kertenkele takip ediyor. İlk kuşu anlatırken ama tepede kuş var hala. Ona bakıyor yani.
Ağacın arkasından geçerken de...
Ağacın arkasından geçerken de kuş oluyor kertenkele.
O da diyor ki orada bir cümle var. Ağacın arkasından geçiriyor. Diyor ki bu diyor kertenkele diyor bu kaştan kaçmaya çalışırken diyor ön ayaklarında tüyler çıktı diyor. Sonra kanada dönüştü diyor. Ama yani insaf yani. Tam... Binlerce gen tarafından kontrol ediliyor. Kanat ve uçma sistemleri. Binlerce gen. Ve hepsi çok özel proteinler sentezliyor. Mesela şimdi proteinleri bakın Allah bir amaç uğruna yaratmış. Hepsinin bir amacı var. Körelmiş protein yok mesela. Körelmiş organ da yok. Körelmiş protein de yok. Hepsinin bir özel amacı var değil mi? Mesela burada klatin denen bir protein var. Niye? Paketlemek için özel tasarlanmış. Bir başka proteine bakıyorsunuz yürüyor. Ya yani bıdı bıdı yürüyor. Bakın saniyede 125 bin adım atıyor. 125 bin adım attığı zaman da 1 milimetre ilerliyormuş proteinler. Maşallah. Hücrenin içerisinde 120 özel yolları var onun üzerinde yürüyor, yük taşıyor. Tepesine kocaman o şeyleri almış kesecikleri. Onu gitmesi gereken yere götürüyor. Yani bu yaratılış mucizesi. Hepsi amino asit dizisi. Bir amino asit yerine başka amino asit geliyor. Bambaşka bir işlevi oluyor hücrenin içerisinde. Hücrenin dışında hiçbir işe yaramıyor. Hücrenin dışına çıkartıyorsunuz. O yürüyen proteini çıkartın hücrenin dışına. Yatar öyle hiç kıpırdamadan durur. Bozulur zaten yani parçalanır da. Hücrenin içine alıyorsunuz kalkıyor yürümeye başlıyor kerata. Neye nasıl oluyor? Allah'ın ol demesiyle. Allah yürü emrini veriyor. Allah'ın emriyle kalkıyor yürüyor. Allah diyor ki hormon ol diyor. Şu şeyi kalsiyumun girişini arttır diyor. Geliyor oraya bağlandığı zaman kalsiyum girişi oluyor hücrenin içerisinde. Bambaşka reaksiyonlar meydana geliyor. Bakın hepsi Allah'ın emriyle özel.
Tabii.
Evet. İnşallah.
Protein hiçbir şekilde, hiçbir şekilde mesela proteinin zaten yaşaması dışarıdaki doğadaki bir ortamda. Yani hücre dışına çıkardığınız anda proteini bozulmaya gidiyor, yok olmaya gidiyor. Doğadaki mesela gerekli oradaki bakteriler olsun, proteinin kendi özel kimyasal yapısı itibariyle olsun, parçalanmaya mahkum oluyor ve yok oluyor baktığımız zaman. Hatta entropinin ikinci kanununa göre de mesela diyorlar ki doğada kalan her şey bozulmaya gider diyor. Bozulma teorisi hatta. Biz baktığımız zaman bir protein dışarıda tek başına kalamıyor. Hücre içinde ancak bu akıllı hareketleri yapabiliyor. Hücrenin dışına çıkar, protein hiçbir şey yapamıyor. Normal böyle durur olduğu yerde. Hiç hareketi de söz konusu değil. Ama hücrenin içine girdi mi öyle akılcı, öyle mükemmel hareketler, davranışlarda bulunuyor ki bu burada bize üstün bir yaratıcının varlığını göstermiş oluyor. Protein tek başına bir anlam ifade etmiyor. Protein hücrenin içinde bir anlam ifade ediyor. Diğer proteinlerle ifade ediyor.
Hayat bir buluyor hücrenin içerisinde. Bakın o çok önemli. Yani orada proteinler hani gördük ya, bir yere toplanıyor, gidiyor, getiriliyor, götürülüyor. Hareket bir şey yapıyor. Hayat buluyor.
Maşallah.
Allah'ın hay sıfatıyla, emriyle orada hayat buluyorlar inşallah ve canlılık meydana geliyor inşallah.
Hocam her şey, her canlı Allah'ın ol demesinle oluyor zaten. İnşallah. Bu evrimle açıklanamaz. Ben de şimdi çok sevimli bir suda yaşayan canlıdan bahsedeceğim. Gerçi evrimcilere kalsa papağan suda duş alırken bir anda bu canlıya dönüştü diyecekler. Papağan balığından bahsediyorum bu arada. Papağan balığının uyku tulumuna biraz değineceğiz inşallah. Papağan balıkları geceleri kendilerini dış etkenlerden korumak için jelatinimsi bir madde üretirler. Bu madde balığı geceleri aktif olan ve ciddi bir tehlike oluşturan düşmanlarından korurken bir yandan da balığın kamuflaj yöntemiyle gizlenmesini sağlar. Bu jelatinimsi kılıf önce solungaç boşluğunun üst kenarında bulunan salgı bezinden nefes alıp verirken salgılanır. Bir süre sonra bu kılıf balığın tüm vücudunu sarar. Bu şeffaf uyku tulumunun en önemli fonksiyonu da balığı en büyük düşmanlarından olan müren balıklarına karşı korumaktadır. Mürenler olağanüstü hassas bir koku alma yeteneğine sahiptirler ve avlarını bu yetenekleri sayesinde bulurlar. Fakat bu koruyucu çanak sayesinde müren papağan balığının kokusunu alamadığı gibi yanında geçerken avına çarpsa bile onu fark etmez. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. Her şeyin üstünde bir vekildir. Gözler onu idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. O latif olandır, haberdar olandır. Maşallah. Bir balıktan bahsettik. Bu balığın özelliği geceleri uyurken aynı insanlarda olduğu gibi bir uyku tulumu şeklinde bir jelatinimsi şey salgılıyorlar ve solungaçların arkasından başlayarak bütün vücudunu kaplıyor bu uyku tulumu şeklinde olan sıvı. Ve bu sıvı sayesinde onlara karşı en düşman olan müren balıklarından yakalanmamalarını sağlıyorlar. Ve kamuflaj sistemi içinde kendilerini saklayabiliyorlar bir yerden. Müren balığı gelse bile onu fark edemiyor. Onun kokusunu da zaten yakalamaya çalışıyor ama bu uyku tulumu sayesinde onu hiçbir türlü orada olduğunu fark edemiyor. İşte bunu gidip evrimle açıklamak, tesadüfler sonucu oluştu demek çok saçma. Tabii. Bu hayvan nerede? Balık, hani balık aklıyla düşük bir hayvandı. Balık böyle bir sıvıyı akdedip, salgılayıp kendini bu balıktan korumaya veyahut da dış bütün tehlikelerden korumayı nereden akıl edebilirsin? Balıktan bahsediyoruz sonuçta. Arkasında tabii ki Yüce Allah'ın sonsuz aklı var maşallah.
İnanmayanlara Cenab-ı Allah zaten düşük akıllıdırlar diyor. Yani balık kadar zaten aklı olmuş olsa zaten gördüğü her şeyi bir yaratılış mucizesi olarak kaderde Cenab-ı Allah'ın yarattığını görerek zaten iman ediyor. Dolayısıyla akıl sadece Müslümanlarda, yani Cenab-ı Allah'a samimi olarak iman etmiş olanlarda tecelli ediyor.
Tabii.
İnşallah.
Allah zaten
ayette de başka bir ayette de bakın Enam suresi 25. ayette. Şimdi burada biz ne yaptık? Sırayla işte Oktar hocam, Onur hocam, sen ne yapıyorsun? Deliller öne sürüyoruz. Delilleri anlatıyoruz. Hak olan. Bakın Cenab-ı Allah da diyor ki, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan seni dinleyenler vardır diyor. Şimdi biz A9 ekranında çıkıyoruz. Hocamızın vesilesiyle hocamızdan öğrendiklerimizi naklediyoruz ve hakkı tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki evrim yoktur. Tabii ki bizi dinleyenler var. Biz de çünkü dinlemedeyiz anlatırken inşallah. Oysa biz onu kavrayıp anlamalarına bir engel olarak diyor Cenab-ı Allah, kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarına bir ağırlık kıldık diyor. Sen papağan balığından bahsediyorsun. Orada müren balığının bir detayını söylüyorsun. Kamuflaj yaparak saklanma yeteneğini söylüyorsun. Oktar proteinlerden bahsediyor. Bak, deliller ortaya koyuyoruz. Ne yapıyorlar? Cenab-ı Allah anlamasın diye, yani o özellikle anlamalarına engel olarak kulaklarına ağırlık kılıyor. İnşallah. Onlar diyor Cenab-ı Allah, hangi apaçık belgeyi görseler yine ona inanmazlar diyor. Şimdi demek ki metafizik olarak yaşadığımızı Cenab-ı Allah burada söylüyor.
Evet.
Fiziki bir durum değil. Metafizik. Öyle ki o inkar etmekte olanlar sana geldiklerinde seninle tartışmaya girerek ve hiçbir delili yok ama tartışmaya giriyor. Bu öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir derler diyor Cenab-ı Allah. Şimdi apaçık değil mi ayet? Gerçekten ilmi mücadele yapan bir insan Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah'ın ayette ne demek istediğini apaçık olarak zaten görür. Tabii. Çünkü Allah gösteriyor.
Tabii. Allah bir de hocam zaten Allah ayette de diyor şeytanla sınırım. Allah samettir diyor. Yani hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyin ona muhtaç olduğu. Yani Allah mesela bir başka ayetinde diyor ki insanlar için sizler diyor baktığın zaman acizsiniz, fakirsiniz diyor. Allah ganidir diyor. Yani her şeye her şeyin sahibi olan, her şeyin ona ihtiyacı olduğudur. Bizler Allah'a ihtiyacı var. Yani bizlerin Allah'a ihtiyacı var. Allah'ın bizlere ihtiyacı yok. O yüzden bütün canlılıkta hepsine baktığımız zaman Allah'ın dilemesiyle oluyor ve Allah'ın ol demesiyle oluyor, yaratılıyor hepsi. Allah da bunu söylüyor. Yani muhtaç olan biziz. Allah değil. Ya yani burada insanların hepsi iman ederken kendisi için iman ediyor. Allah için iman etmiyorlar. Tabii. Çünkü Allah'ın emrettiği bir şey ve sonunda Allah'ın sevgisini, Allah'ın güzel mükafatı, Allah mükafat olarak söylüyor mesela. Cennet hayatını söylüyor. Bunu kazandıracağını söylüyor. O yüzden ihtiyaç olan bizleriz. Yani eksik olan, aciz olan bizleriz. O yüzden burada güçsüzlüğümüzü, acizliğimizi bilmemiz gerekiyor inşallah. Allah'ın kuvvetini hakkıyla takdir edip kabul etmemiz gerekiyor maşallah inşallah.
Hocamız vesilesinde burada iman hakikatleri anlatıyoruz mesela. İman hakikatleri gerçekten çok önemli. İman etmemiş bir insanın imanına vesile olmaya veyahut evet. da iman etmiş bir insanın imanın daha da arttırmasına vesile oluyor. Hocamız sayesinde biz de her gün Kur'an mucizelerini, iman hakikatlerini anlatıyoruz. Ve insanları gerçek olan, hak olan dine çağırıyoruz. Hak olan kitaba çağırıyoruz inşallah. Ve Kur'an'ı dosdoğru bir şekilde lanse ediyoruz inşallah.
Ya evet. Çok aciz varlık yani Ender az önce söylediği gibi Allah bir an böyle üstünden denetimini çekse bütün insanlardan yani her şey bütün fonksiyonlar bir anda durur yani kalbimiz bile Allah attırıyor yani bizim hiçbir şeyimiz yok hiçbir etkimiz yok ona karşı. Bununla ilgili ben ufak bir slide anlatayım isterseniz hocam vücuttaki kalple ilgili vücudun motoru kalp hocamızın İnsan Mucizesi adlı kitabı da orada gözüküyor inşallah. Kalp günde bir gün içinde vücudumuzdaki bütün kanın 1000 tam devir yapmasını sağlar. Kalp dünyadaki en güçlü ve en uzun ömürlü, en verimli iş makinesi olduğu anlaşılacaktır. Kalbin çalışırken kullandığı güç muazzamdır. Bu güç sayesinde kalp kanı 3 metre kadar yukarı sıçratabiliyor. Kalp 1 saatlik zaman zarfında orta boy bir arabayı yerden yaklaşık 1 metre yukarı kaldırmaya yetecek kadar enerji meydana getirebilir.
Maşallah.
Maşallah. Kalp dakikada 70 kere ve her yıl yaklaşık 37 milyon kereden fazla hareket eden bir kastır. Bir insanın ortalama hayatı boyunca ise yaklaşık 2,5 milyar vuruş yapar ve yaklaşık 300 milyon litre kan pompalar. Bu da 10 bin adet petrol tankerini dolduracak sıvı miktarına eşittir. Burada oranlar çok yüksek. İnşallah. Kalp uyuduğumuz zaman bile saatte yaklaşık 340 litre kan pompalıyor. Burada görüyoruz az önce söylediğimiz gibi. Yani uyurken bile Allah bizi denetliyor inşallah. Bizim Allah'ın sayesinde kalbimiz atıyor. Yoksa bizim elimizde değil. Uykuda bedenden ruh çıkıyor. Tamamen bilinçsiz bir şekildeyiz. Ve her an ölebiliriz.
Evet.
Bir anda ölebilirsin. Kalbin durabilir. Yani bizim elimizde olsa böyle bir şey. Uykudayken devam edemeyeceğimize göre ölüm gerçekleşecek. Ama Allah'ın sayesinde inşallah denetimi sayesinde bu olmuyor kesinlikle.
İnsan. Hakikaten yani bu çok büyük mucize.
Evet, maşallah.
Uyurken bütün fonksiyonların devam etmesi. Yani tamamen insan bilincinin ve kontrolünün dışında her şey. Bütün hücrede olan olaylar yani. Biz hangi proteini kontrol edebiliriz? Ne olduğunu dahi bilmiyoruz.
Ayakta hangi bile form... kontrol edemiyoruz ki. Uykuda yani, zaten içeri zaten. Yolunda. Evet. Ayakta bile edemiyoruz ki zaten. Yani.
Evet.
Kalbin atışı kalır.
Mesela istiyorsun, emri amade kılınmış. Mesela bir hareket yapmak istiyorsun. Beyinde harekete geçiliyor. Oradan ama sadece ilgili nöronlar harekete geçiyor.
Evet.
Ve ilgili sırayla ilgili kaslara belli oranda uyarı gidiyor. Yani mesela hareket düz bir hareket değildir hiçbir zaman. Değil mi? Belli kaslar belli elektrik sinyalleriyle belli oranda kasılır. Ve eline belli hareketler yaptırıyor. Bakın burada kaç tane kas, yüzlerce kas kontrol altında sırayla belli şeyde. O hareketi yaptırıyor sana. Aa, sonra bir de bakıyoruz ki, bilim bunu gösteriyor. 6 saniye önce harekete geçilmiş bile. Senin kararın da zaten sonradan gelmiş. Yani karar dahi insana ait değil. Ruhun sahibi değilsin. Ruh Allah'ın ruhu. Hatıralarını Allah yaratıyor. Sen bir şey istediğin zaman Allah zaten onu Allah dilediği için, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Bilimsel olarak da 6 saniye önce zaten o senin adına dilenmiş. Kaderinde ne gerekiyorsa o beyin hücreleri 6 saniye sonra, karar 6 saniye sonra geliyor. Ama kararı da Allah almış zaten, yaratmış, kaderinde olanı yapıyorsun sen inşallah.
İnşallah.
İnsan bunu bildiği zaman işte hiçbir güç sahibi olmadın. Allah'ın varlığında yok olur o zaman. Yani bütün amacımız o Müslüman olarak, yani kamil iman, Allah'ın varlığında yok olmayı istiyoruz biz inşallah. Onu hissedebilmek, onu yaşayabilmek. Maşallah. O zaman insan hakikaten yani tam üstün kamil, peygamberlerde olan, Hazreti Mehdi'de olan o ahlaka, o güzel imana ulaşır inşallah.
İnşallah. Devam edelim hocam isterseniz, slaytın devamına bakalım. Kalp çalışma temposunu dakikada 180 defa kadar yükseltebilir. Akıttığı kanı 5 katına çıkartabilir. Normal şartlar altında bu hızda ve hiç durmadan çalışan bir makine bir süre sonra fazla ve dengesi çalışmaktan bozulur. Kalp ise yıllar boyunca hiçbir zaman ritmini kaybetmeden işlemini sürdürüyor. Evet, yani teknolojinin gelişmesiyle devasa makineler yaratılıyor. Ama yani bir hata oluşuyor veya eskiyor, herhangi bir şey çıkabiliyor.
Yani
ama
bakıma,
bakıma ihtiyaç geliyor. Yağlamak gerekiyor, parçalarını değiştirmek gerekiyor. Ama Allah sağlık verdiği sürece inşallah kalpte ortalama 60-70-80 yıl hiçbir şey olmadan çalışabiliyor.
Abi bir ve... de yükü çok değişiyor. Mesela senin kalbin diyelim, senin 5 yaşındaki halinle bu halin arasında ne kadar fark var değil mi?
Evet,
ne var? Vücudu belki 5-6-7 katına çıkmış bütün şeyi, değil mi? Kütlesi yani. Kalbin yükü yani yüzlerce binlerce kat artmış. Bu anlamda. Çünkü binlerce kilometre damar ağı ekleniyor. Yeni kas dokuları ekleniyor. Bütün kemik dokuları yani. 2 metre mi boyun? Ne kadar?
97.
Maşallah. Kollar 50. Kas dokusu böyle şey. Ama yani 1000 katı yükü taşıyabiliyor aynı kalp. Ve bunu Allah'ın dilemesi tabii, hastalık halleri hariç, dediği gibi 80 yıl yapabiliyor. Çok büyük, müthiş bir mucize bu. Deniyor ki kalp için kendi kendini yenileyebilen tek makine.
Maşallah.
Kalbin bütün maddesi yenileniyor hayat boyunca. Aynı kalmıyor. İnşallah. Yani damarlarında, koroner damarlarda bir tıkanıklık, bir bozulma olmazsa o böyle yenilenerek devam ediyor. İnşallah. Hiç dinlenmiyor da yani maşallah.
Tabii ve Allah mesela kası öyle, kalp kasını da öyle bir yaratmış ki hem de güçlenebiliyor mesela gerekli. Çünkü vücut kitlen büyüdükçe kalbin de ona göre pompalama, kanı dağıtması daha da kuvvetli olması lazım. Daha da güçlü olması lazım. Çünkü hacim olarak kasların, işte vücudun kana ihtiyacı var yüksek oranda. O yüzden mesela kalp de ona göre gelişebilir şekilde Allah yaratmış. Ve ona göre de mükemmel olarak çalışıyor. Ayrıca mesela Allah bir kalple bize bir gerçeği daha göstermiş oluyor. Normalde insanın bütün kasları dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Ama Allah bir tek kalp kasını hiç durmadan, hiç yorulmadan çalışır bir şekilde yaratmış. Yani kalp kası insan ömrü boyunca tek vücudunda yorulmayan kaslardan bir tanesi. Evet, Allah'ın yarattığı. Demek ki Allah dilerse hiç yorulmayan kasla yaratabileceğini gösteriyor. Çünkü bizim diğer kaslarımızın hepsi belli bir süreden sonra
yoruluyor.
Çünkü laktik asit dediğimiz bir olay var kasların atmış olduğu. Bu yoğur efor esnasında, işte kas çalışma esnasında o laktik asit belli süre sonra ağrı yapıyor ve acı yapıyor. Siz artık o kası kullanamaz gibi hissediyorsunuz o sırada. Ya yani o kasın yani artık dinlenmeye ihtiyacı kalmış oluyor. Ben dinlenmem gerekiyor diyor. Ama kalp kası insan ömrü boyunca yaklaşık 2 milyar kez mesela atım yapıyor. 2 milyar sayısı hiç durmadan bir sayı olarak hesaplarsak bir kalp için, bir kas için daha doğrusu çok büyük bir, çok muazzam bir rakam. Bunu insan bir ömür boyunca sağlayabiliyor. Bu mükemmelliği tesadüfler mi oluşturdu?
Tabii.
Kalbin mesela böyle bir şeye ihtiyacı var. Niye başka bir kas grubunda olmuyor, kalpte oluyor? Çünkü kalbin böyle bir ihtiyacı var. Sürekli atması gerekiyor. Kalpte yaratılmış. Demek ki burada tesadüf yok. bir bilinç var, bir kontrol var. Özellikle kalpte bu yaratılmış inşallah.
Kalbin yarım dakika bile dinlenme imkanı yok. 30 saniye dursa ölüm oluyor zaten. Yani.
Ya beyin de ölüyor.
Beyin de ölüyor. 30 saniye dinlenemez yani. Dinlenecek bir durumu yok. Dinlenmeye kalksa kendi kendini çalıştıramıyor zaten tekrar. Çünkü kalp de iflas ediyor. Yani 30 saniye durduğu zaman o kalbin dokuları da zarar göreceği için o da kendi kendine çalıştıramaz. Siz artık kalp masajı yapsanız bile bazen kalp de iflas etmiş olabilir. Tabii asıl beyin önce gidiyor. Böyle bir imkanı yok. Zaten bir de normal kaslarımız bizim hakikaten çok güçlü oluyor. Değil mi? Böyle spor yaptıkça insan güçleniyor. Evet. Ama siz kası çok kullanırsanız, normal çizgili kası, kendi kendini yakıyor, erir kas. Evet. Değil mi? Bunu spor yapanlar bilir. Hep mutlaka dinlenmek gerekir. Dinleneceksin, yatacaksın, uyuyacaksın. Hatta ertesi gün ara veriyorsun spora. Tabii. Değil mi? Öyle bir mutlaka dinlenme günü ara yapmak. Yoksa yakar kendini. Yok. Kalp yakmıyor kendini. Çok acayip.
Tabii, aynı mesela maşallah. Aynı şeylere üst üste yapamıyorsun. Çünkü kas artık yorulmuş hale geliyor. Bir de o kadar mucizevi yapısı ki baktığınız zaman mesela hani kasın büyümesi de böyle kas böyle durduk yere uzuyor şekilde de olmuyor yani. O da çok mucizevi. Mesela kas bildiğimiz böyle yırtılıyor ama bu bildiğimiz anlamda yırtılma değil. Ya araları böyle açılarak mesela proteinlerle gerekli orada takviyelerle aminoasitlerle o kasın arası dolduruluyor ve o kas büyümüş oluyor. Gelişme sağlanmış oluyor. Ve çok büyük bir mucize. Yani orada mesela bir insan bunu açık bir şekilde görse bunu. Şu anda mesela üzerimizde deri kaplı. Allah böyle çok mükemmel bir şekilde bizleri paket sistemi içinde yaratmış. Etrafı kapalı çok güzel bir şekilde. Bunu normal bir insan gözüyle bunu canlı canlı hızlandırılmış olarak görse ya aklının ihtiyarı kalkar yani. Çünkü çok muazzam büyük bir olay. İşte insanlar bunu bu açıdan bakıp farkına varmaları lazım. İşte diyor ki ben yemek yedim, işte spor yaptım, ağırlık kaldırdım, kas oldu. Öyle olmuyor işte. Allah'ın dilemesiyle oluyor. Çünkü o kasa öyle yırtılıp büyüme emrini Allah veriyor. Öyle yaratıyor Allah. E bu şekilde de mükemmel özelliklere sahip olmuş oluyoruz.
Mesela Allah'ın yarattığı gibi olmuyor inşallah. Mesela yani bilimin gelişmesiyle yapay kalp denilen bir şey çıktı ortaya. Şu bildiğimiz üzere. Ve bu yapay kalpte dışarıdan elektrik alman gerekiyor, enerji alman gerekiyor. Ve yine böyle kusursuz bir şekilde çalıştığın olmuyor, sağlamıyor yani. Nasıl diyeyim mesela? Yani fazla bir enerji harcayamıyorsun. Diyelim normal bir kalpte 70-80 nabız atarken bir anda spor yapınca 160-180'lere çıktığı zaman bir sorun olmuyor. Ama yapay kalpte bunu yapamıyorsun. Normal hayatını kısa bir sürede yaşayabiliyorsun. Kısıtlı yaşayabiliyorsun yani her şeyi. Böyle çok fazla bir yük bindiremiyorsun. Ama Allah'ın yarattığı kalpte mükemmellik var.
Bir de insan mesela şimdi kalbi attığında canlı bir insan var karşımızda. Kalbi de var, atıyor. Canlı işte hani bu pek şey olmuyor. Garipsenmiyor. Ama anne karnındaki halini görsen daha embriyon safhasındayken kalp atmaya başlıyor. Embriyon safhasından bakıyorsun canlıya, Kur'an'daki tabirle bir çiğnem et parçası. Ne olduğu belli değil. Yani hücre yumağı ama orada kalp diye bir organ oluşmuş ve atmaya başlıyor. Tabii çok yavaş atıyor ve ilk kan hücreleri ondan pompalanarak embriyonun dokularına yavaş yavaş malzeme taşınmaya başlıyor ve hatta geri dönüyor. Sürekli bir sirkülasyon oluyor. Yani Allah'ın sadece canı yarattığı buradan belli, ne olduğu belli olmayan bir et yanında bile organ var, kalp ve çalışıyor.
Evet.
Ondan sonra bu büyüyerek değil mi, kalbin vesilesiyle malzemeleri alarak, çeşitli bütün elementleri alarak sonra artık vücudun şekillenmeye başladığını görüyoruz. Ama bunların hiçbirisi yokken kalp var ve atmaya başlıyor.
Tabii ilk anne vücudu, anne de rahminde kalp oluşuyor sonra. Evet. Diğer yapılar birbiri ardından gelip ekleniyor inşallah. Bir ayet okuyayım hocam inşallah. Ali İmran suresi 191'de. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru inşallah. Maşallah. Her şeyin Allah'ın yarattığını mümin inşallah görür.
Maşallah. Demek ki buradan o ayetten şunu da anlıyoruz. Cenab-ı Allah bize bunu da söylemiş oluyor inşallah. Din hayatın her anındadır. İnançlı olmak hayatın her anındadır. Yobazlara göre yatarken dua edemezsin. Değil mi? Ama Cenab-ı Allah ne diyor? Bak otururken, ayaktayken, yatarken.
Yan yatarken.
Yani fark etmiyor yani yatarken, yan yatarken her an Cenab-ı Allah'ı tesbih edip her an Cenab-ı Allah'a dua edip üstün kuvvetini ve gücünü değil mi tesbih etmeyi mümin hayatın tek şartı olarak yapıyor. Çünkü her şey gerçekten Allah'la çok güzel. Maşallah. Ne güzel bir şey. Cenab-ı Allah'ın koruması, inayeti altında olmak. Ne güzel bir şey. Her şeyi Cenab-ı Allah'ın kaderde yarattığını bilmek. Sadece Cenab-ı Allah teslim olmamızı istiyor. Ve o teslimiyetle zaten güzel bir hayat tarzıyla yaşatacağını da söylüyor. Güzel bir hayat tarzıyla yaşatacağını söylüyor Cenab-ı Allah. Ne yapıyor mümin? Devamlı Allah'ın izniyle samimi olmaya dua ederek salih amellerde bulunmaya niyet ediyor ve gayret ediyor inşallah.
İnşallah. Ya Allah zaten bunları çok güzel gösteriyor. Ayetleriyle de mesela çok güzel açıklıyor Allah net detaylı olarak. O yüzden bizim yapmamız gereken burada Allah'ı anmak oluyor. Çünkü mesela programın başından beri anlatıyoruz. Mucize üstüne mucize anlatıyoruz ve sürekli detaylar birçok detay var. Ve mesela bir konuyla ilgili böyle saatlerce, günlerce, aylarca konuşulabilir üzerine. Hatta insanlar bunun üstüne ihtisas yapıyorlar. Yani çok uzun seneler bir konuyla ilgili ihtisas yapıyorlar ve bir konunun uzmanı oluyorlar. O yüzden Allah çok mükemmel ve detaylı olarak yaratmış. Bize de bunu göstermiş oluyor inşallah. Yani bütün yarattığı mucizelerde, güzelliklerde biz bunu çok net olarak görebiliyoruz inşallah.
İnşallah. İnşallah. Biz tabii detaya giriyoruz. Detayı anlatıyoruz çünkü Allah'ın detay sanatı var. Detayda yalnızca şuursuz moleküllere hükmeden gücün biz varlığını görüyoruz. O da Allah'ın bize göstermiş olduğu bir şey. Ama evrimciler hiçbir zaman detaya girmezler. Onlar genel konuşurlar. Değişik cümleler, farklı kelimeler kullanarak ne yaparlar? Yani anlaşılmayı güçleştirerek sanki bir anlamlı bir şey söylüyormuş gibi söylerler.
Hocam onu ikinci yarı yapalım mı?
Olur.
İkinci yarıya başlarken onunla başlayalım. Çünkü biraz uzun bir, güzel bir konu olacak. Evrimcilerle ilgili, sözleriyle ilgili. İkinci yarıda o zaman tekrar birlikteyiz. Sohbetimize devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
İnşallah. Dün hocam, Onur... Tamam, ben onu anlatacağım. İlk başta sen devam edeceksin ister.
Dün Onur'un az sonra dediğimiz, yarın dediğimiz bir konusu vardı. Bugün yine bekliyorlar bir şey canlı. Ama bir iman hakikati anlatalım. Ondan sonra Onur hocam anlatsın inşallah. Çünkü iman hakikatlerinin önemini sürekli vurguluyoruz. Şimdi Allah'ın yarattığı mükemmelliklerden, kamuflaj özelliklerine sahip olan canlılardan biraz bahsedelim. Bunlar da tesadüfen mi oluyor yoksa Allah'ın bir anlamı yarattığında oluyor? Net delilleri olmuş oluyor evrimcilere. Bir baksınlar
inşallah.
Doğadaki muhteşem kamuflaj özellikleri. Bunlardan evet bir tanesini şu anda inceliyoruz. Kamuflaj yapan canlılar yaşadıkları ortama son derece uyumlu şekilde yaratılmıştır. Vücut yapıları, biçimleri, renkleri ve desenleriyle Allah tarafından özel bir koruma altına alınmışlardır. O kadar mükemmel kamuflaj olurlar ki bulundukları ortamda ayırt edilmeleri çok zordur. Solda balığı görüyoruz kumun altına gizlenmiş. Hiç ayırt etmek yani. Çok zor yani. Hani kum gibi dip balığı zaten inşallah. Bu da resimdeki orkidenin yaprakları üzerinde birebir aynı desene ve renge sahip olan kelebek. Sadece şu anda anteninden biz ayırt edebiliyoruz. O da hani burada bir canlı olduğunu bildiğimiz için. Yoksa belki de onu bile çözemeyebiliriz.
Ben yaprak yani. Sanmıştım şu anda.
Bu da maşallah çok farklı bir canlı. Bir güve çeşidi. Allah çok özel yaratmış bunda. Darwin evrim teorisi doğadaki tüm canlıların kör tesadüflerin ürünü olduğunu iddia ediyordu. Oysa küçük bir böceğin kanatlarındaki yaprak deseni dahi canlıların tesadüfen değil Allah'ın üstün yaratmasının eseri olduğunu gösteriyor. Şu anda bakıyoruz mesela bir kesilmiş bir dal parçası, odun parçası gibi küçük bir dal gibi duruyor. Ağacın bir parçası gibi duruyor. Bu normalde canlı kanlı bir yapıya sahip olan bir güve.
Maşallah.
Üstünde durduğu dal da normal tahtadan olan, ahşaptan olan bir şey. Yani baktığımız zaman iki farklı yapı ama birebir benzerlik Allah'ın sanatı olmuş oluyor. Bu da zaten hepimizin bildiği yapraklar arasında sürekli olarak renk değiştiren ve dilleriyle avlanma çeşitlerine meşhur olan bu kalemun görüyoruz. O da dalların arasında yine. Bu da mantis böceği. Kurumuş bir yaprak görüntüsünde şu anda. Ayırt etmekte çok güçlük çekiyoruz zaten şu an kendisini. Bu da bir tırtıl çeşidi. Yaprak görünümünde ama yani şu anda buna bakan kesinlikle bir tırtıl olduğunu anlamaz yani. Direkt yaprak olarak gözüküyor.
Tabii bir de bu mesela bir yaprağın üstünde olmuş olsa ki bakın şimdiki resimde.
Evet.
Dal görünümünde.
Tırtıl.
Tırtıl. Yani kimse ayırt edemez bunu. Biz şu an burada örneklerini gösteriyoruz diye. Orada bir canlının var olduğunu gösteriyoruz. Yoksa doğada işte bak mesela bir kurbağa. Kurumuş yaprak taklidi nasıl yapabilsin ki bu kurbağa? Yani hangi akıl ve bilinçle kendini bu şekilde sokacak?
Zaten yani dış yapısı itibariyle, fiziksel yapısı itibariyle böyle yaratılıyor bu canlı.
Tabii maşallah.
Yani evet, o bir mucize olmuş oluyor. Çünkü canlının böyle bir dış deseni kendisine vermesi mümkün değil. Şuraya baksanız hani bir kuru yaprak gibi kurbağanın hani duruş şeklini bildiğimiz için kafasının nerede olabildiğini tahmin edebiliyoruz şu anda ama yani ben şu anda mesela buradan gözlerini falan hiçbir şekilde tespit edemiyorum, göremiyorum.
Tabii, evet.
Bunu bir de doğanın içinde o kadar kuru yaprağın içinde ayırt etmek iyice imkansız. Şu anda biz özele indirgedik. Burada tek bir canlı olarak görmek için bakıyoruz. O bile çok güçlükle görebildiğimiz, seçebildiğimiz. Aynen. Yani bunlar tesadüfle olacak şeyler değil inşallah. Evet,
tabii yapraklı genetik bilgisi çok farklı birbirinden. Bir de yaprakta kuru yaprak genetik bilgisi yok. Yeşil yaprak genetik bilgisi var. Kuruma dış etkenlerle meydana gelen, kimyasal etkilerin sonucunda meydana gelen bir bozulma. Ya onun genetik bilgisi de yok. Ama sonuç aynı. Onda öyle bir genetik bilgi, öyle bir protein mekanizması, öyle pigmentler meydana getirilmiş ki üzerinde aynı kuru yaprak gibi.
Tabii,
maşallah.
Yapı
bu Allah'ın ilmiyle olabilir. Yani İnşallah. Kuru yaprağın ne desende olduğunu bilen ve ona uygun genetik yapıyla kurbağaya o deseni veren Allah'tır inşallah.
İnşallah. Yani dediğimiz gibi yapı bambaşka bir yapı. Yani normalde canlı, yani vücut sistemi içinde kan olan bir canlıdan bahsediyoruz. Diğeri de vücut sisteminde kan değil. Yani sadece belli hücreler olan bir yapıdan, bitkiden bahsediyoruz. Yani hiçbir şekilde kan olmayan, hiçbir şekilde damar olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. İkisi bambaşka yapılar ama görünüş itibariyle birebir aynı görüntüsü. Bu ancak Allah'ın yaratmasıyla, dilemesiyle olur. Yoksa bir canlı istediği kadar o bitkinin üzerinde dursun, kendi şeklini ona kesinlikle çeviremez. Yani evrimciler böyle bazen saçma şeyler söylüyorlar. Hani mümkün değil yani sabahtan akşama kadar milyonlarca, trilyonlarca sene de beklesen o ağacın şeklini alamazsın yani mümkün Tabii. değil. Ya da o yaprağın şeklini alamazsın kesinlikle. Bu da bir başkasına, bir tane daha sine daha bakalım. Bu da yosunlar arasında gizlenmiş bir balık görüyoruz. Yani gerçekten hani Allah Maşallah. Çok özel bir çeşitli yaratarak bize gösteriyor. Gücünü, kudretini göstermiş oluyor inşallah. Yani Allah'ın yarattığı çeşitliliği görüyoruz. Bir ayette Allah, İsra suresi 44. ayette şeytanlığa sanırım. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihlerini kavrayamıyorsunuz. Şüphesiz o halim olandır, bağışlayandır diyor Allah. Yani yedi gök ve onların arasındaki her şeyi Allah'a tesbih ediyor diyor. Şu anda mesela incelediğimiz kurbağa olsun, mantis böceği olsun, balık çeşitleri olsun, hepsi şekilleri itibariyle Allah'a tesbih ediyorlar. Allah da bizden de Allah'ın gücünü takdir edip onu tesbih etmemizi istiyor inşallah. Bütün kudretiyle bize her canlıda yarattığı mükemmellikte de bunu detaylı olarak gösteriyor inşallah.
İşte bunları gördükten sonra da Müslümanın derin düşünmesi lazım. Yani kimin takdiri, kimin tefekkürü bu canlılar bu şekilde yaratılmış? Tesadüfler sonucunda mı oluşmuş? Hayır, ufacık bir canlı. Aklı yok, şuuru yok, mantığı yok. Ama bakın ne kadar çeşide girebiliyor, neler akıl edebiliyor inşallah. Ve Allah'ın ilhamı olduğu çok açık bir kere. Çok açık olduğunda görüp kendisinin iman etmesi gerekiyor. Ben dün anlatacaktım. Dünyanın imtihan ortamı olduğunu insanın bilmesi çok önemli
evet,
bir kere.
Inşallah.
İmtihan ortamı olarak bilirse dünyayı, ona göre, Kur'an ahlakına göre, Kur'an'ı anlayarak ve uygulayarak yaşar. Kur'an'ı anlayarak ve uygulayarak yaşaması da ahiretteki ecrini kazanması demektir insanın. Onunla ilgili bir slaytımız var. Ona geçelim inşallah. Dünya imtihan yeridir. Mümin karşılaştığı her olayı Allah'ın özel olarak imtihan kastıyla karşısına çıkardığını bilmeli. Allah'a tefekkür etmeli ve onun rızasına uygun olan en güzel tavrı göstermelidir. Kolumu şeytandan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Bakın burada onu deniyoruz diyor. Yani denemek bir imtihan sürecini göstergesi. Deniyoruz. Hayırla da şerle de imtihan ederek deniyoruz. Bir ayette de Allah kovmuş şeytana Allah'a sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da imtihan ederek deniyoruz. Ve siz yine bize döndürüleceksiniz diyor. Yani başımıza ne gelirse gelsin, Allah'tan geldiğini bilirsek, Allah'a tefekkür ederek yaşarsak mutlu olacağız. Allah sevgisiyle yaşayacağız ve ahiretimizi kazanmış olacağız inşallah. Devam edelim inşallah. İnsanın bir yaratılış amacı vardır. Ve Allah bu amacı şöyle açıklar. İnsanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyet suresi 56. ayet inşallah. Kovulmuş şeytan Allah'a sınırım. Allah dünya üzerindeki yaşamımızı bu amaca uyup uymadığımızı denemek için yaratmıştır. Allah'a gönülden kulluk edenlere, ona isyan edenler bu dünyada Allah'ın imtihanı neticesinde ortaya çıkacaklardır. İnsana verilen tüm imkanlar, bedeni, duyuları, malları bu imtihan içindir. Allah dini kabul eden insanın karşısına sabretmesi gereken bazı zorluklar çıkaracak. Bunlara karşı gösterdiği tavırlarla onu imtihan edecektir. Kovmuş şeytandan Allah'a sınırız. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenlere müjdele. İmtihan çeşitliliğini gösteriyor Allah burada bize. Biraz korku, açlık, mallardan, ürünlerden, canlardan eksiltmekle imtihan edeceğiz diyor. Ve bunun imtihanın sonucunda da sabır gösterenlere bir müjde vereceğini vaat ediyor Allah. Ve Allah'ın vaadi haktır. Kur'an'da da geçtiği gibi. Devam edelim inşallah.
Pardon, orada tabii. Mesela Allah bir ayette şeytanlığa sınırım. Mesela o inkar edenlerin de durumunu çok güzel özetliyor. İnkar edenlere dünya hayatını çekici kıldık diyor Allah ayetinde. Yani dünya hayatının böyle güzel gelmesi inkar edenler için Allah bir baktığımız zaman onlara süslü göstermesinin bir nevi de öyle olduğunu söylüyor. Ama Allah bir başka ayetinde de dünyadaki bütün nimetlerin müminler için olduğunu söylüyor. Diyor ki dünya bütün nimetler müminler içindir. Ahirette ise yalnızca onlar içindir diyor Allah. İman edenler içindir diyor. O yüzden bütün her şey zaten müminler için olmuş oluyor. İnkar edenler inkarda daha çok sapıyorlar bu süsleri, güzellikleri gördükçe. Orada kendi inkarları daha da artıyor ve çekecekleri azabı da daha çok arttırmış oluyorlar inşallah.
Bir ayetinde Allah mealen söylüyorum. Şüphesiz inkar edenleri ateşe sokacağız ve delilleri yanıp döküldükçe onu yeni delillerle değiştireceğiz diyor. Şimdi inkarcıların ahiretteki durumunu Allah böyle açıklıyor bize. Bunu gösteriyor. Kur'an'da ayetlerle bunun bu şekilde olacağını açıklıyor. Bir ayeti inkar etmek, bütün Kur'an'ı inkar etmek. Bir peygamberi inkar etmek, bütün Allah'ın varlığını inkar etmek gibidir inşallah. Devam edelim. Sadece zorluklar değil, dünya hayatındaki nimetler de Allah'ın birer imtihanıdır. Allah verdiği her nimetle beraber insanın kendisine şükredici olup olmadığını dener. İnsan hem zorluk anlarında hem de nimetler içerisinde rahatlık anlarında daima alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a şükredici olup onun emirlerini yerine getirmelidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırız. İnsanlar sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakacaklarını mı sandılar?
Tamam. Allah diyor sadece iman ettik bitti. O kadar mı yani diyor ayette. Öyle değil yani. O kadarla kalmıyor. Onun gereklerini yerine getirmen gerekiyor. Allah söylüyor iman ettik deyip bitiremeyeceğini, olaydan kendini çekemeyeceğini söylüyor ayetinde. Onu bildiriyor bize inşallah. Ve Allah başka ayette de şeytandan sınırım. İşte bunlar ahireti verip dünyayı satın alanlardır diyor. Bunlardan dolayı azaplar hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez diyor şeytandan sınırım. Yani dünyayı satın almak için ahireti sattıklarını söylüyor Allah. Ve bu şekilde kendilerinin de iman ettik diyerek bu olaydan sıyrılamayacağını da söylüyor Allah inşallah.
Şimdi şeytan dünyadaki bazı şeyleri bazı insanları çekici kılıyor. Şeytanın zaten amacı bu. Çekici gösterip dediğin gibi Ender Hocam ahiretini satmasını istiyor insanda. Bu tuzağa düşmemeli insan. Bu tuzağa düşerse dediğin gibi ahiretini kaybedecek çünkü. Ahiretini kaybetmesi demek burada yaşadığımız birkaç on yılı kaybetmeye benzemiyor. Ebedi bir yaşantıyı kaybetmeye benziyor. Benziyor değil öyle zaten. Ebedi bir yaşantıyı kaybedecek. Ebedi dediğin birkaç on yıldan sonra birkaç on yıl sürekli bir eklenen on yıllar düşünün. Ve hiç sonu gelmeyecek. Siz burada şeytanın çekici kıldığı bazı süsleri kendinize ilah edinip tamah edinip onların doğrultusunda yaşamaya çalışırsanız ahiretinizi kaybettiğinizde pişman olacaksınız. O zaman Allah'a yalvaracaklar diyor ayette mealen. Tekrar bir kere daha dünyaya gelsin.
Geri dönsem
de aynısını yapmasam.
Allah da diyor ama öyle deseler de yine de o gemideki mesela örneği veriyor Allah. Gemiden kurtuldukları zaman geri döndüklerinde karaya çıktıklarında yine mesela şirke devam ederler diyor Allah. Mealen söylüyorum. Aynı şekilde bu dünyada işte Allah'ın karşısında huzurunda çıktıkları zaman işte biz dünyaya dönsek bir daha bunları yapmazdık dediklerinde Allah diyor ki dünyaya dönseler yine aynı şekilde inkara sapacaklardı diyor. Yani hiçbir şekilde ondan vazgeçmeyeceklerini söylüyor Allah inşallah.
Gerçekten kafirdirler diyor Allah.
Evet. Maşallah.
Allah'ın sonsuz adaleti tecelli ediyor hakikaten. Biraz önce okuduğumuz ayette korku geçiyordu. Andolsun evet. Bir parça korku.
Biraz korku.
Evet. Bir parça korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim diyor Allah. Oradaki korku, Allah korku ortamı yaratıyor ama Müslüman korkmaz inşallah. Allah'tan çok korktuğu için, her şey Allah'ın kontrolünde olduğunu bildiği için ve her şeyin lehine olduğunu bildiği için o ortamda korku duymaz. Şimdi bu ahir zamanda nasıl bir ortam meydana getiriyor Allah? Deccaliyetin hakimiyetiyle şu anda yaşananlar. Her yerde Müslümanlar baskı altında. Deccaliyetin hakimiyeti vardı. Yani önemli bir kısmında inşallah. Öyle bir ortamda Mehdi ve talebelerinin mücadelesi oluyor. İnşallah. Ve onlara karşı da Allah'ın dilemesi bir zorluk meydana geliyor. Çünkü insanlar onlara kast ediyorlar. Ve uzak duruyorlar. Onun için zaten 313 kişi olarak bildiriliyor hadislerde. Ama asla da yılmıyorlar. Yani Allah'ın dilemesiyle. Bakın hadiste Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Önce ayet okuyayım inşallah.
İnşallah.
Onlardan yalnızca üstün ve güçlü olan, şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan yalnızca üstün ve güçlü olan, övülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı. Bu aynısıyla Hazreti Mehdi'ye ve talebelerine oluyor. Sadece Allah'ı tek bir olarak andıkları için inşallah, Allah vardır dedikleri için ve bunu bilimsel olarak da gösterdikleri için onlara karşı bir mücadele meydana geliyor. Deccaliyetin baskısı, tutuklanmalar, mahkemeler, davalar açılıyor. Bunu Peygamberimiz bildiriyor hadislerde. Hazreti Mehdi'nin hapse girdiğini anlıyoruz. Tutuklandığını, gözaltına alındığını, iftiralar atıldığını, haksız yere. Hiçbir tek sadece suç, haşa suç da değil tabii yani. Allah'ın birliğini ve varlığını savunduğu için. Peygamberimiz de şimdi Hazreti Mehdi'nin talebelerini tarif ediyor. Diyor ki tarif ederken Peygamberimiz, onları Hazreti Mehdi'ni ve talebelerini yeryüzünün kenarlarında ara. Demek ki sahil. Ve İstanbul'da diyor, İstanbul'da sahile yakın yerlerinde bulunuyorlar. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Demek ki öyle hiç ev, mal, mülk, bu tip yaşantıları yok. Nerede olursa en güzel tabii imkanlarla en güzel evlerde yaşıyorlar ama öyle bir yatırım, evin sahibi olma, işte evim olsun, ailem olsun şeklinde değil amaçları, hayat amaçları. Eğer hazır olsalar tanınmazlar, eğer kaybolsalar aranmazlar. O kadar insanlar onlara karşı uzak duruyorlar ki bir süre böyle. Kaybolsa aranmıyor yani böyle. Kimse, hatta iyi ki olmuş diyenler çıkabiliyor.
Evet.
Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Hastalıklarına da hiçbir şefkat, merhametle yaklaşmıyorlar demek ki. Hatta ölmesini bile isteyenler çıkabilir. Yani tabii. O şekilde oluyor olabilir değil mi? Ağır bir hastalık geçiriyor mesela. Normalde insanlar merhametle, şefkatle yaklaşır değil mi? Tabii. Ziyaretine gider, yapabileceğimiz bir şey var mı diye sorar. Ama Mehdi talebeleri oldu mu söz konusu, hasta olan Mehdi talebesi olduğu zaman... Onların yani ziyaretine dahi gitmiyorlar. Yani bırakın yardım edip ilgilenmeyi, ziyaretine dahi gitmiyorlar. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Yani insanların nasıl uzak durduklarını anlatıyor. Şimdi bu Allah'ın bir imtihanı da denemesidir. Değil mi? Bunu insanlar kaldıramıyor. Yani öyle insanlar nedir? Bir itibarı olsun. Konu komşu aman ne der, o ne der, bu ne der mantığıyla hareket ederler. Mehdi talebeleri öyle hareket etmiyor. Kınayıcının kınamasından korkmuyor Allah'ın dediği gibi inşallah.
Maşallah.
Hakkı savunuyor. Hakkı savunduğu için de Allah'ın birliğini ve varlığını savunduğu için ve bunu bilimsel delillerle destekleyerek yapıldığı için Hazreti Mehdi tarafından insanların önemli bir kısmını uzak durduğunu görüyoruz onlara. Ama sonrasında çok seviyorlar inşallah. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır diyor inşallah. Yine Peygamberimiz onlar için kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan, gece de abittirler diye buyuruyor maşallah. Kitab-ül Burhan, fil alametil mehdil ayır zaman. Demek ki çok sağlam imanlılar. Hiçbir şekilde zorluk ortamından çekinmiyorlar. Hayatın amacının Allah rızası için yaşamak olduğunu ve Allah'ın rızasının en çoğunu gözeterek. Çünkü diyor ki Peygamberimiz hadiste, helali dahi bırakırlar diyor Allah rızasının en çoğuna göre hareket ettikleri zaman. Mesela bir insanın tatile çıkması helal olabilir. Bir tatil köyünde ya bakıldığı zaman. Ama şimdi Allah rızasının en çoğu neye göre oluyor? Diyelim ki Müslümanlar ya diyelim ki değil, öyle zaten. Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta baskı altında. Müslüman kadınların ırzına geçiliyor. Müslüman erkekler şehit ediliyor. Çocuklar şehit ediliyor. Değil mi? O şekilde bir ortam var. Demek ki o zaman böyle bir ortamda Müslüman kalkıp tatile gitsin, işte aile kurup, iş kurup sadece onun derdine düşsün değil. Allah'ın istediği bu değil. Değil mi? Allah onlar adına mücadeleyi, fikren mücadeleyi emrediyor. Sizden zayıf bırakılmışlar adına, kadınlar, çocuklar adına, zayıf bırakılmışlar adına niye fikren mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Cehd etmiyorsunuz diyor değil mi? Mücadele etmiyor fikren. Tabii. Mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Demek ki Müslümanın Allah rızasının en çoğu şu anda en acil olan bu olduğuna göre, İttihad-ı İslam olduğuna göre en acil, ona göre hareket etmesi gerekiyor. İnşallah. Peygamberimizin de söylediği bu işte inşallah. Onu yapıyorlar. Helali dahi bırakırlar diyor. Helal olan Allah rızasının en çoğuna göre, helal olsa da en çoğuna göre hareket edildiği için o diğer helalleri bırakır inşallah. En çoğuna göre hareket eder. En acil, en önemli olana göre hareket eder inşallah.
Maşallah.
Daha ne kadar yani elinden daha fazlası daha ne kadar gelebilir diye düşünür dediğin gibi doktor hocam.
Ama o arada tutuklanıyor da pardon.
Tabii kesin, yok estağfurullah.
Hapse de giriyor, girer. Çok da büyük şeref olur inşallah. Ne güzel yani böyle değil mi? Allah rızası için sen cehd etmeye çıkmışsın. Fikren mücadeleye çıkmışsın. Sana iftira atılıyor.
Tamam.
Sen o uğurda Allah rızası için hapse giriyorsun. İşte başına iftiralar, mahkemeler, davalar. Ne güzel işte. İnsan zaten bunu ister. Zaten başına insana hiçbir şey gelmiyorsa, en ufak bir zorlukta yurt dışına kaçıyorsa veya aile kurup işte onun derdine düşmüşse, aman başıma bir şey gelmesin diye hareket ediyorsa bu çok aşağılatıcı bir şey. Allah korusun, karşısındaki konumunu düşünmesi lazım inşallah.
İşte tam dediğin noktada zaten anlattığımız konuya diyor. İmtihan ortamı. İmtihan her zaman güzel görünen şeyler getirmeyebilir. Ama dediğin gibi hapis de olsa, komplo da olsa, suikast da olsa Allah'tan geldiğini bildiği için mümin veya Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri için konuşuyordun inşallah o zaman. Allah'tan geldiğini bildiği için ona en iyi şekilde göğüs gerer zaten. Der ki o da Allah'tan, şu anda gelen bu da Allah'tan der. Allah'tan geldiğini bilir. Devam edelim slaytımıza. Bir de imanda samimi, daha demin Ender Hocam'la konuşurken imanda samimi olmak çok önemli. İman ettik demek tamam dediğin gibi doğru ama yetmiyor. Bir de samimi bir şekilde iman etmek lazım, ona değineceğiz. Allah insanlardan gerçek ve samimi bir iman istediği için insan yalnızca iman ettim demekle derin bir imana ulaşmış sayılmaz. İnsan Allah'a ve onun dinine gerçekten iman ettiğini, şeytanı kendisini saptırmak için göstereceği büyük çabalara rağmen doğru yoldan dönmeyerek göstermelidir. Ali İmran suresinin 142. ayetinde kolumu şeytandan Allah'a sınırım. Allah şöyle buyuruyor. Yoksa siz Allah içinizden cehd edenleri, çaba harcayanları belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Bakın burada Allah içinizden cehd edenleri, çaba harcayanları diyor. Daha demin dediğin gibi hocam tatile gidebilir istese. Yani Allah'ın helal kılmış olduğu bir şey. Deniz, kum, güneş. Güzel. Ama Mehdi talebeleri cehd ediyor. Cehd etme durumunda sürekli daha fazlasını, Allah rızasını kazanmak için daha fazlasını yapmak istiyor.
Evet.
İşte ayet de tam ona göre açıklayıcı oluyor inşallah bu durum. İşte
Allah rızasının en çoğu, en acili İttihad-ı İslam'ın hemen olması gerekiyor. En büyük farz diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Allah razı olsun. Hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak bakın 33 senedir, 34 senedir faaliyette maşallah. Bir gün dahi, değil mi? Hepimiz şahidiz böyle inşallah. Bütün o en başından beri olan arkadaşlarımız var zaten hocamızla birlikte. Bir gün bile, ya çocuklar ben bugün yorgunum veya işte dinlenmek istiyorum veya 2-3 gün ben bir dinleneyim. Ha bir kere olmadı ya, bir kere. Bir gün değil, bir saat bile öyle bir şey yok. Gece, gündüz. Birkaç saat uyuyor hocamız. Kimseye tavsiye etmiyor ama Allah razı olsun. Birkaç saat uykuyladır hocamızın. Onu bile blok halde uyumaz yani hocamız böyle. Bazen 1-2 saat uyur, bazen 1-2 saat daha uyur böyle arada. Orada bile, ya uykusunda bile davasıyla yani Allah rızası için olan fikri davasıyla meşguldür. Ki yani o arada da ne saldırılar, ne komplolar, neler oluyor zaten. Bütün kamuoyu şahit. Akıl hastaneleri, kokain komploları, operasyonlar. Bir dava bitiyor, biri başlıyor. Birinden beraat ediyor, biri hemen arkasından dava bitmeden öbürü başlıyor. Davalar olurken de neler oluyor davaların içerisinde? Yani Allah'ın dilemesiyle. Böyle bir mücadele ortamında hiç yani ara vermeksizin sırf Allah rızasına yönelik olarak. Kimin için? Normalde hocamız çok rahat yaşar. Yani bizim arkadaşlarımız öyle çok varlıklı yani iş hayatında başarılı olan arkadaşlarımız inşallah değil mi? İnsan En güzel evlerde oturur, en güzel hayatı yaşar. Zaten o ailelerle, o hayatın içinden gelmiş kişiler. Öyle değil işte inşallah. Allah, bakın nasıl diyordu? Sizin içinizden mücadele cehd edenleri, yani fikri mücadele edenleri ve etmeyenleri bilip ayırt etmeden Allah deniyor. Hakikaten bir zorluk ortamını yaratmış Allah. Çoğunluk deccaliyet hakim. Ahir zamanlarda deccaliyetin en şiddetli olduğu dönem diyor Peygamberimiz. Hazreti Adem'den bu yana. Öyle bir ortamda deneniyor. Aynen. Bakalım tatlı hayat mı, tatlı su balığı mı olacak? Yoksa delikanlı olup Allah rızası için öylesi erkek adamlar vardır ki diyor Allah.
Maşallah.
Kimi adağını yerine getirmiştir, kimi beklemektedir. Böyle bir fikri mücadele içerisinde mi olacak? Bütün olanlara rağmen denenmesine. Maşallah. İşte onu seçenler de ahirette kazanç içinde oluyorlar.
İlgili inşallah. Bir ayet okuyalım hocam inşallah. Şeytana Allah'sınız. Müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cehd edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne güzelliği, cenneti vaat etmiştir. Ancak Allah cehd edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Nisa suresi 95. ayet. Allah zaten dediğin gibi cehd edenleri büyük bir ecirle üstün kılıyor. Ve onlara cenneti vaat ediyor.
Maşallah.
Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ki? İnsan cenneti kazanmak için dünya hayatında elinden ne geliyorsa Allah rızasını kazanmak için ne kadarı yetiniyor, daha da fazlasını sürekli çaba sarf etmek durumundadır. Ulaşmak için çaba sarf etmek durumundadır. Zaten böyle bir duruma düştüğümüzde Allah cenneti vaat ediyor diyor. Zaten cenneti kazanacağını biliyorsun böyle durumda. Evet. Aldın dilemesini inşallah.
Çok ahmak oluyorlar. Samimiyet adı altında ortaya çıkan, konuşma yapan, yani işte hani görüyoruz bir takım insanlar oluyor. Bunlar kendi akıllarınca, küçük akıllarınca her şeyi yapacaklar. Yani her şeyi onlara, Allah onlar için yaratmış. Müslümanlar hiçbir şey yapmayacak. Yani güzel olan hiçbir şeyi yapmayacak Müslümanlar. Devamlı Müslümanlar kötülensin, devamlı Müslümanlar eleştirilsin, devamlı doğru olmayan yapılıyor gibi gösterilsin. Bu üstlerinde bir vazifeymiş gibi ki kaderlerinde öyle. Hakikaten vazifeyle demek ki görevlendiriliyorlar Allah tarafından ki Müslümanlar ecir alsın diye. Şanı yüceliyor Müslümanın maşallah. Bakın biz Peygamber Efendimizin hadislerine baktığımızda bu fitnelerin arka arkaya geleceğini ve Müslümanlara ve insanlara nasıl davranılacağını görmüş oluyoruz. Mesela bir tane okuyayım. Yakın gelecekte kör, sağır ve dilsiz fitne hengamesinde dilin fitneye karışması ve propaganda yapılması kılıç darbesi gibi onun yayılmasını sağlar. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri sayfa 390'da. Bakın, insanları kör edip gerçeği göstermeme gibi bir oyunun içine sokuyorlar. Nedir bunlar? Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur alametleri. Ya gün gibi ortada alametler. Peygamber Efendimiz bütün detaylarıyla tarif ediyor. Bak ne diyor Cübbeli Ahmet Hoca? Ya kardeşim diyor, sen Peygamber Efendimiz'e inanıp, bak Peygamber Efendimiz'e inanıp sallallahu aleyhi ve selleme inanıp söylediklerine nasıl inanmazsın diyor. Ne güzel söylüyor mübarek. Değil mi? Doğru söylüyor. Sen Peygamber Efendimiz'i ağzına diyorsun ki sallallahu aleyhi ve sellem biz çok seviyoruz peygamberimizi. Örnekler veriyorsun. Alametlerini hiç göstermiyorsun, söylemiyorsun. Niçin? Sağır edip hak olanı duyurmama gibi bir gayret içindeler. Sağır edip. Yok ya o doğru değil diyor. Devamlı böyle bir mücadelenin içinde bu takım insanlar. Ama bakın artık Sayın Hocamızın vesilesiyle Allah razı olsun elhamdülillah. Allah kuvvet versin, gücüne güç katsın Cenab-ı Allah hocamızın. Gerçeği artık böyle kafaların tam içine soktu. Tam gözlerinin içine soktu insanların. Maşallah. Şimdi 2012'nin bitmesiyle beraber işte aklın kıyameti demişti hocamız. Aklın kıyameti de başlamış durumda maşallah. Akıllar kıyam ediyor. Artık akıllar açılıyor. Mehdi Aleyhisselam'ın bereketi bu. Çünkü hadislerde de Peygamber Efendimiz bildiriyor. İnsanlar ilim kazanacaklar, bilgileri artacak. Öyle eskisi gibi değil artık ortam. Yani sen birine bir şey söylediğin zaman tek doğru oydu. Öyle biliniyordu. Artık öyle değil. Bakın hocamız tek başına bütün dünyada yalan söyleyen ya da şöyle söyleyeyim doğru söylemeyen kim varsa hak aleyhine hepsini tersine çevirdi. Tek başına sayın hocamız. Maşallah. İşte bu bir ilimdir Allah'ın izniyle. Allah vesile kılıyor sayın hocamızı. Kör olan gözleri maşallah bilgiyle ve şefkatle anlatarak ne yapıyor? Açıyor elhamdülillah. Maşallah. Çünkü bunun üstüne bir gayret veriyorlar. Kitaplar yazıyorlar. Gizleme çalışması yapıyorlar. Biz her gün bu konulardan bahsediyoruz. Tabii. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah ilmi verdikten sonra insanların kalbinden zorla söküp almaz. Fakat ilmi ulemaya kabzetmek suretiyle alır. Ulema kabzedilir. Öyle ki tek bir alim kalmaz. Hatta cahilleri kendine reis yapar. Bunlara meseleler sorulur. Yani bir şey soruyorlar. Onlar da ilme dayanmaksızın kafadan atıyorlar yani. İlme dayanmaksızın. Bizim ilmimiz nedir? Nereden gelir bizim ilmimiz? Resulullah'ın hadislerinden ve Cenab-ı Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'den gelir. Kur'an-ı Kerim'den. Hak kitap olan, son kitap olan Kur'an-ı Kerim'den. Bizler indirdik diyor Cenab-ı Allah. Koruyucusu da bizleriz diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakın. Onlar ilme dayanmaksızın kendi reyleriyle fetva verirler. Kendilerine göre nasıl istiyorlarsa o günkü ruh hallerine göre haşa helale haram deyip duruyorlar. İnşallah. Böylece hem kendilerini hem de başkalarını delalete atarlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hem kendilerini saptırıyorlar hem de insanları delalete düşürüyorlar. Ya şimdi Müslümanın yapması gereken burada sadece Cenab-ı Allah'ın indirdiği Kur'an'a tabi olmasıdır. Biz Kur'an'a tabi olursak kim ne derse desin. Görüyoruz zaten söyleyenleri. Söylediği hiçbir şeyi samimi olarak söylüyor değil mi? Samimi olarak ortaya çıkıyor. Söylenilen bir şeye kendi uydurduğu dine bir şey söyleniliyor. Diyoruz ki bunu yapıyor musun? Yok cevap yok. Onu bile zaten Cenab-ı Allah söylüyor. Onlar bir din uydurmuşlardır. Ona da uymamaktadırlar diyor Cenab-ı Allah. Yani o kadar samimiyetsizler. Dolayısıyla bizler Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah'ın indirdiği kitaba yani hak kitap olan Kur'an-ı Kerim'e uyarız. Bütün detaylarıyla Cenab-ı Allah bize örnekleriyle neler yapmamız gerektiğini bildiriyor. Bakın Resulullah da neler olacağını söylüyor.
Maşallah.
Maşallah. İşte ahir zamandayız. Tam da böyle bir dönemdeyiz. Yani bu tür insanların cahil kendilerini de başkalarını da delalete atma gayreti içinde olan bir zamandayız. İşte bu zamanda Mehdi Aleyhisselam zuhur ediyor ve Allah'ın izniyle dünyayı barış ve adaletle dolduruyor. Ne Maşallah. Güzel bir şey ya. Bundan daha güzel ne olabilir?
Hocam bölüyorum bir Maşallah, de şeyleri. Arada doktor hocama da söyledim. Biz programımızda da olsun, kendi aramızda konuşurken de olsun hep ayetlerle birbirimize hatırlatmalar yapıyoruz. Maşallah ne kadar güzel okuyor. Hani ayeti okuyoruz, ayetleri okuyoruz ve bilimle, bilimi öne sürerek, bilimi göstererek ayetlerin bilimi açıkladığını gösteriyoruz insanlara. Tabii. Bazı yerlerdeki tabi cahilinden yapanları tenzih ediyoruz. İnsanlar, arkadaşlar, hocalar, kardeşler hep böyle şunu şunu demişti, bunu bunu yapmıştı. Nerede yapmıştı diyorsun? İşte Kur'an'da yazıyormuş diyor mesela. Adama diyorsun ki hani okudun mu? Nerede yazıyormuş Kur'an? Çünkü Kur'an'ı sen çok iyi biliyorsun. Kur'an'ı çok iyi bilmek ve uygulamak çok önemli bunun karşı böyle insanlara karşı. İnsan geliyor karşına diyor ki işte falan falan hocam şöyle dedi. Veyahut da falan falan büyüğüm şunu dedi. Ama bu Kur'an'da yer almıyor. Yani yok biz böyle bir şey okumadık Kur'an'da, işitmedik. Biz böyle böyle dediğimizde diyor ki ters diyor yani böyle bir şey olmaz diyor. Mesela hocamız da söylüyor. Yıllarca takılmışlar bir başörtüsü konusuna. Başörtüsü konusuna gidiyorlar. Biz burada anlatıyoruz. Türkistan Birliği'nin kurulması ne kadar muhteşem, ne kadar güzel bir şey diyoruz. Hala karşısına çıkıyorlar, mesaj atıyorlar. Başörtüsü diyorlar. Var mı yok mu diyorlar. Hocamız defalarca sabırla açıklıyor bunu tane tane. Ve hala gelen sorular var inşallah.
Bir de şöyle bir şey var. Şimdi az önce dediğimiz gibi. Mesela o bir takım insanlar kabul etmiyorlar ayetleri haşa. Ya da kendi işte Allah diyor ki ayette atalarının dinine uyarlar diyor. Atalarından gördüğüne göre hareket ediyorlar. Ama mesela ayet görünce de Allah Kur'an'da emrediyor. Yani bir insan ayet görüyorsa gerçekten vicdanıyla dinleyip anlıyorsa Allah diyor ki işittik ve itaat ettik derler diyor. Yani maşallah. Ayeti gördükleri zaman bunu söylemeleri gerekiyor. Ama bunlar ne yapıyorlar mesela? Hiçbir şekilde onu kabul etmiyorlar. Yok diyorlar biz eski düşüncemize devam edeceğiz. 40 yıllık düzenin bozulacak hali yok. İşte yok. O daha mı iyi biliyor? Şu daha mı iyi biliyor diye bir takım kendi aralarında konuşmaya gidiyorlar. Ama Allah zaten bunların mümin karakterinin nasıl olması gerektiğini söylüyor. İşittik ve itaat ettik derler. Bakalım. Allah duyduğu anda mümin insan Kur'an ayetini duyduğu anda direkt işitip ve itaat etmesi gerekiyor o ayete.
Bir de Cenab-ı Allah ayette ne diyor? İnsanlara kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın indirdiklerine uyun denildiğinde Kur'an-ı Kerim'e. Onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz geleneğe uyarız derler diyor Cenab-ı Allah. Çok net değil mi ayet? Yani şimdi biz bunu okuduğumuzda anlamıyor muyuz?
Ayetin sonunda da şüphesiz şeytan onları çılgın yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı ona uyacaklar
onlar,
diyor.
Onlar evet.
Mealen evet, söyledim inşallah.
Onlar yani hiçbir şeye akıl erdirmez.
Atalarını bir şey bilmiyor dilerse.
Bilmiyor. Ataları maşallah. Hiçbir şey bilmiyor dilerse.
Tabii, bir kısım insanlar da hocam şöyle oluyor. Allah zaten söylüyor. Diyor ki sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor.
Maşallah.
Bundan imtihan olacaksınız ve buna göre cennet cehennem şeklinde hayatınızın devamının süreceğini bize bildiriyor. Yani bizi bir kısım insanların söylediği gibi uydurma hadislerle böyle karşına geliyorlar. İşte Kur'an'da olmayan, Kur'an'la uyuşan hadis bizim için inşallah geçerlidir. Biz ona bakarız sadece. Çünkü tabii. Tek geçerli kitap Kur'an-ı Kerim bizim için.
Tabii, evet, Kur'an'da bildiriliyor. Bütün hükümler helal. Hocamız dedi dün, onlarca cilt fıkıh kitapları var. Kur'an'da haramlar helaller belli. Evet. Az yani böyle inşallah. Ama ciltlerle yazmışlar. Ve Kur'an'a aykırı uygulamalar var. Yani onu anlattı hocamızın örneklerle. Mesela kan diyorlar mezheplere göre abdesti bozuyor. Evet. Mezhepler arası ihtilaflar da var. O da ayrı. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman abdesti bozan Allah açık yönelerin bozduğunu. Aralarında kan yok. Hiçbir şekilde yok. Demek ki kan bozmuyor. Zaten Allah haramları, helalleri, farzları Kur'an'da çok açık bir şekilde bildirmiştir. İnşallah. Neyse odur yani. Onun dışında imayla hüküm çıkmaz.
Zaten bir de estağfurullah evet. Biliyorum. Peygamberimiz savaşta zaten namaz kılıyorlar. Yani savaş esnasında cephedeyken, savaşırken orada sonuçta gazi olan da oluyor, yaralanan
kanlar
da oluyor.
Kanlar içinde namaz kılıyorlar.
Tabii yani öyle bir ortamda da zaten kılıyorlar inşallah.
Evet. Şimdi buna göre dedi hocamız, mesela biri bir eve girdi, işte namazın çıkmasına çok az kalmış, bir yeri kanadı. Yani dakikalar var böyle, abdest alamıyor. Abdest alamadığı için namaz kılamıyor, namazı kaçırıyor buna göre. Şimdi olmayan bir hükümle, yani Kur'an'da olmayan, Kur'an'a aykırı bir uygulamayla namazı kaçırmış oluyor. Bu kişi dedi hocamız, Allah'ın huzuruna getirildiğinde Allah soracak. Sen namazını niye kılmadın? Değil mi? O namazı bıraktı. Neye göre diyecek? İşte şuna göre. Peki Kur'an'da var mı bu? Yok. Allah hesabını veremez. Allah Kur'an'da var mı diye soracak yani. Kur'an'da olmayan bir uygulamayla normalde farz olan bir hükmü yerine getirmemiş oluyor. Buna göre şimdi o zaman ne yapılması gerekiyor? Sadece Kur'an'dır hakem. Yani Allah'tır hakem. Zaten Allah bildiriyor bunu. Allah'tan başka hakem mi arayayım diyor. Sadece Allah'ın verdiği hükümlere bakarız biz. Karşına ondan sonra kalkıp da Kur'an'da olmayan bir uygulamaya, Kur'an'da olmayan bir şeyi onu böyle uydurma hadislerle savunmaya kalkmak veya bize alimlere bırakalım bu işi. Alimler o zaman nasıl dedi hocamız? Yani işte mezhepler arası ihtilaflar var. Ne oluyor o zaman? Yani neye, hangisine uyacağız biz? Bir mezhebin helal dediğini başka bir mezhep haram diyor. Evet. Onun haram dediğine öbürü helal diyor. Evet. Zaten mezheplerin kuruluş amacı bu. Yani işte Hanefi mezhebi diyor ki öbür imam o yanlış diyor. Tamam. Onun için bu yeni mezhep kuruyor. Yani o kullandığı hadisler yanlış diyor veya bu şekilde olması gerekir diyor. Bu hadisler doğru diyor veya o hadisleri o yanlış değerlendirdi böyle olması gerekir diyor. Ona göre farklı mezhepler kurulmuş. Bakın Peygamberimiz diyor ki inşallah Hazreti Mehdi hiçbir bidatı bırakmayacak. İşte Hazreti Mehdi'nin en önemli görevlerinden biri de bu inşallah. Hem mezhepleri kaldırıyor hem mezheplerle birlikte bütün bidatları kaldırıyor. Şimdi dedi ki hocamız eğer mezhepler doğru olsa Hazreti Mehdi niye mezhepleri kaldırsın ki? Niye Allah ona mezhepleri kaldırma görevini versin o zaman? Değil mi? Eğer doğru olsa zaten dokunmaz ki o zaman. Halbuki doğru olmadığı için işte yani kaldırıyor. O yanlış uygulamaları, ihtilafları kaldırmış oluyor inşallah. Bu da insanlar için çok büyük bir ferahlık. Çünkü biz hakikaten o uygulamalara baktığımızda dinin yaşanması imkansız olduğunu görüyoruz. İnsanlar onun için dinden uzak duruyorlardı. Eğer o Kur'an'da olmayan uygulamaları yapmaya kalkarsa bir insan ki hocamız bunu yapıyor aslında. Ya hocamız 80'li yıllarda Allah'ın dilemesiyle onun doğru olduğunu düşündüğü için mezheplerin tamamını uyguluyor. Yani kimse yapamaz bunu dedi. Hakikaten yapamaz. Biz de şahidiz. Mümkün değil. Yani abdest almak imkansız. Mesela sırf abdest bakın. Sırf abdest almak o uygulamalar yapılmaya kalktığı zaman onların o iddiaları Kur'an'da olmayan. Zaten 350 sayfa kitap yazmışlar. İki ayette anlatılan abdesti. 350 sayfalık kitapla zaten yapamazsın ki onu. Bir damla su sıçradığı zaman abdestin bozuluyor. Şimdi hocamız bunun önlem alabilmek için üzerine naylondan elbise giyerek böyle bir taburun üzerine çıkarak yani o kadar Allah korkusu var ki doğru olduğunu bak samimiyet böyle olur ama öbür türlü samimiyet olmuyor. Onu hem onun doğru olduğunu savunuyor hem de yapmıyor. Zaten bakıyorsunuz başörtüsüne Kur'an'da olmadan açıklıyor hocamız. Karşı çıkana bakıyorsunuz. Yani başörtüsü değil her dekolte bir elbiseyle çıkmış başörtüsünü savunuyor. Veya hayatında namaz kılmamış adam şarapçı oluyor. İşte siz nasıl namazı öyle Kur'an'da bu şekilde olur diye namazı karşı çıkıyor. Ya sen bu da çok acayip bir şey. Allah'ın dilemesiyle. Kendisi samimi olmamış oluyor o zaman. Veya onu savunuyor onu uygulamıyor. Yani diyor ki işte nasıl makyaj yapılır. Kur'an'da makyajın olmaması gerektiğine dair, bakımlı olmamanın gerektiğine dair bir hüküm var mı? Yok. Peygamberimiz dönemine bakıyoruz. Eşleri makyajlı. Peygamberimiz de sürme kullanıyor. O dönemde makyaj var. Aşırı makyaj diyor. Neye göre aşırı makyaj? Bana göre aşırı makyaj. Kusura bakma tabii biz sana değil. Allah'ın ne dediğine bakarız. Peygamberin ne dediğine bakarız inşallah. Değil mi? Onun için insanlara yani Kur'an'ın delil olduğunu kabul etmeleri bir kere sen hatırlattın ayeti biraz önce. Hocamız hep söylüyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Siz sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor Allah. Bu kadar. Hiçbir şekilde başka bir uygulama filanca işte kişi dedi ki 1400'de 1200'de yaşamış bilmem kim dedi ki değil. Kur'an'da Allah ne diyorsa odur.
Tabii.
Bir de yani Kur'an'ı Allah hem sorumlu kılmış Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. O zaman Kur'an'ı okuyoruz ama anlayamayız biz. Öyle olur mu? Zaten Allah o zaman seni sorumlu kılmaz ki. Anlaşılmayacak olsaydı. Allah tam tersine diyor ki apaçık olan ayetlerimiz diyor. Yani herkesin anlayacağı gibidir Kur'an. Hocamız dedi ferasetle ve samimiyetle. Ama Allah bir sistem yaratmış tabii. Her dönemin imamı oluyor. Yani dönemlerin müceddidleri ve ahir zamanda da en büyük müştehit, en büyük müceddit olan Mehdi. Yani imamın vesilesi ya tabii imama bir imam etrafında bir sistem yarattığı için Allah imamı doğrusunu ilham ederek inşallah insanlar da onun etrafında toplanarak doğrusunu uygulayabiliyorlar. Onun için Mehdi mezhepleri kaldırabiliyor. Evet. Ondan önceki dönemlerde mümkün değil bu Allah'ın dilemesiyle.
Bir kısım insanlar hocam hatta söylüyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte söylüyor. Diyor ki Hazreti Mehdi aleyhisselam geldiğinde bir kısım insanlar onunla karşı gelecek. Yani ona Kur'an'ı değiştiriyor şeklinde hükümde bulunacaklar diyor. Çünkü Hazreti Mehdi aleyhisselam bidatleri, hurafeleri attığı için bir kısım insanlar karşı çıkacağını, işte bizim dinimizi değiştiriyor şeklinde yorumlar yapacağını söylüyor Hazreti Mehdi için. Bu şekilde
tabii uyuruyor. Dinimizi mahvediyor diyorlar.
Evet.
Mezhep imamların aleyhine hüküm verdiğini görünce de diyor, ondan uzak duracaklar diyor. Ama diyor, elindeki ilim kılıncından da çekinecekler ve bir şey de umacaklar, boyun eğecekler diyor inşallah. Allah'ın dilemesiyle hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak çok ağır bir, zor bir görevi ifa ediyor. Allah rızası için yapıyor. Çünkü normalde de hocamız insanların hoşuna gitmesi için başörtüsü var diyebilir. İşte cübbeyle sarıkla böyle onların istediği gibi değil mi? Onlara hoş görünmek için haşa Allah yani Allah hocamızı tenzih ederim. Yapmaz böyle bir şey. Yani böyle yapılabilir dedi. Onların hoşuna gitmek için. Tam tersine hakkı savunuyor. ve en hassas oldukları noktalarda doğrusunu söylüyor.
Zaten inşallah. Allah Kur'an'da mesela söylüyor. Mümin olan insan karşı taraftaki insanın duymak istediğini değil, olması gerekeni tabii söyler. Yani işte o bunu duyarsa ya bak hoşuna gidiyor işte böyle daha güzel. Bir takım insanlar onu yapıyorlar çünkü işte hoşuna gidecek, hoşnut edecek şekilde söylemeye çalışıyorlar. Oysa Allah ayetlerinde bize söylüyor. Hoşuna gideni değil, olması gerekeni yani gerçek olanı söylemesi gerekiyor insanların. İnşallah. O zamanki daha hayırlı ve daha güzel olmuş oluyor. Bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Akşam Sayın Adnanlıklar canlı yayında olacak. Herkese hayırlı akşamlar diyoruz. Biz yine yarın aynı saatte karşınızda olacağız inşallah.
İnşallah. İnşallah.